Ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekmek Olur Alın Teri programına hoş geldiniz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Özkan Özdenkoş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Aynı zamanda bizlere internetten de ulaşabilirsiniz. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilir. Aynı zamanda canlı yayını takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, evde çalışanlar için bugün yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de evlerde değişik işler yapan 1 milyondan fazla kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı sürekli olarak çalışırken, büyük bölümü de gündelikçi diye adlandırdığımız kadınlardan oluşuyor. Bugün bu konu üzerine konuşacağız. Konuklarımız Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Savaş Alıç ve program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Sayın Okan Güray Bülbül. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Evet, bugün aslında bir dönüm noktası. 1 Nisan'a kadar girişler yapılacaktı. Bugün yapıldı. Artık kayıtların yapılması gerekiyor. Son bildirim tarihi 1 Nisan 2015'ti. Geçen ay torba yasayla bu konuda düzenlemeler yapıldı. Artık evinde temizlikçi çalıştıranlar ya da çocuk bakıcısı tutanlar durumu sigortaya bildirmek zorunda. Neden böyle bir düzenleme yapıldı? Öncelikle bunu konuşalım dilerseniz.
Evet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk diyorum. Ev hizmetlerinde çalışanlarla alakalı, bunların sosyal güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 1977 yılından beri düzenlemeler var sosyal güvenlik yasalarında. Bunlar genel olarak ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çalışıyorlarsa sigortalı sayılmışlar. Bunun dışında çalışanlar sigortalı sayılmamışlardır.
Evet.
1-10-2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da bu hüküm aynen korunmuş. Ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli çalışanlar dışında çalışanlar sigortalı sayılmamışlardır. Normalde ev hizmetlerindeki sürekliye biz şöyle bakıyoruz. Yani günübirlik çağırma üzerine çalışma şeklinde değil de ayın belli günlerinde ve takip eden aylarda da eğer bir çalışma devam ediyorsa burada bir süreklilikten bahsedebiliyoruz. Ayrıca nitelikler itibariyle iş kanunu gereğince 30 günden fazla süren işler de sürekli iş olarak tarif ediliyor. Hı hı. Bu şekilde 30 günden fazla süren işler kapsamında da işler gibi de ev hizmetlerinde çalışma olursa bu şekilde çalışanları da sigortalı sayıyoruz. Buraya nasıl geldik? Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında sigortalıların bildirimi bir kere çalıştıkları yer iş yeri olarak kabul ediliyor ve bunları çalıştıranlar da işveren olarak tabir ediliyor,
evet, tarif
ediliyor.
Bu arada bir 10 gün sınırı vardı. O 10 güne de bir girelim dilerseniz.
Ben geçmiş uygulamadan böyle kısaca bahsettikten sonra oraya giriş yapmayı düşünüyordum. Şöyle, 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9. madde ile beraber ev hizmetlerinde çalıştırılanlar 10 günden fazla ve 10 günden az çalışanlar şeklinde iki gruba ayrıldılar. Ek 9 kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışan sigortalılar tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışacaklar ve sigortalı olacaklar. 10 günün altında yani 9 güne kadar 9 gün dahil olan çalışma yürüten ev hizmetlerinde çalışanlar ise bunlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primine tabi olacaklar.
Evet, aynı zamanda bu çalışan kişiler sağlık sigortasından da mahrum kalıyorlardı ya da emeklilik haklarından da mahrum kalıyorlardı. Bu açılardan da olumlu bir şey. Bu zamana kadar peki neden çalıştıranlar, işverenler sigorta yatırmadılar? Aslında bunu da düşünüyoruz. Yatırmak mı zordu, haberleri mi yoktu? İşverenler bundan haberdar değiller miydi ya da prim meblağından mı çekiniyorlardı? Akla böyle sorular geliyor.
Belki kurum olarak biz tüm işverenlere uyguladığımız ve beklediğimiz şeyleri ev hizmetlerinde işçi çalıştıran, gündelikçi çalıştıran kişilerden de beklediğimizden dolayı bu şekilde hani idari para cezalarının da ağır olması sebebiyle buna yanaşmama durumu olabilir. Büyük ölçüde de bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Şöyle ki iş yeri koca bir şirkete ait bir tekstil atölyesi de olabilir, fabrika da olabilir veya bizim ev hizmetinde çalıştırdığımız kişinin çalıştığı ev de olabilir. İkisi arasında SGK uygulamaları arasında, açısından bir fark yok normalde. Evet. İş yerinin bir kere tescil edilebilmesi için iş yeri bildirgesi verilmesi lazım. Bu yetmiyor. E-bildirge sistemini kullanabilmesi için e-bildirge şifresi kurum tarafından veriliyor müracaat üzerine. E-bildirge şifresiyle beraber sigortalı için işe giriş bildirgesi düzenlenip yasal süresi içerisinde verilmesi gerekiyor. Ayrıldığı zaman işten ayrılış bildirgesinin düzenlenip yine yasal süre içerisinde verilmesi gerekiyor. Tabii bunlar böyle karmaşık ve belli bir süreye bağlanmış işlemler olduğundan ve yerine getirilmediğinde de idari para cezasıyla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olduğundan en iyisi bu işlere hiç bulaşmayayım.
Evet.
Kayıt dışı çalıştırayım diyor vatandaşlarımız.
Aslında şöyle bir şey de var. Sadece temizlik açısından bakmamak lazım.
Evet.
Zaman zaman yaşlı bireylere bakanlar da olabiliyor. Yaşlı bireylerin bunları yürütmesi çok zor. Böyle de düşünülebilir.
Kesinlikle.
Aslında. Direkt olarak hani kötü niyetli düşünmemek lazım belki prim meblağından kaçmak gibi. Zaten çok cüzi bir miktar değil mi?
Evet. 10 günden az çalışanlar açısından bu an için 80 kuruş günlük iş kazası ve meslek hastalığı prim ödenmek suretiyle bunların sigortalılığı sağlanmış olacak. Ama 10 günden fazla çalıştıranlar açısından da teşvik uygulamalarından da yararlanmak suretiyle çalıştırıldığı gün kadar ona tekabül eden prim neyse onun ödenmesi suretiyle sosyal güvenlikleri sağlanmış olacak bu şekilde çalıştırılanların.
Evet, aslında Savaş Bey çok güzel özetledi ama niye böyle bir gereklilik var diye çok kısa ben bir özetleyeyim. Diğer hizmetler diye TÜİK'in bir sınıflandırılması var. NACE sınıflandırılması. Ev hizmetleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Ve 2014'ün Kasım ayı itibariyle %45 bu sektörde kayıt dışılık oranı. Tarım ormancılıktan sonra en yüksek kayıt dışılık oranının görüldüğü sektör. Dolayısıyla zaten bunların içinde önemli bölümünde ev hizmetleri olduğunu düşünürsek ev hizmetlerinde neredeyse %80'e 90'a yaklaşan bir kayıt dışılık oranı söz konusuydu.
Evet.
Ve bunun da çok önemli bir nedeni gündelikçi sigortalatmanın çok zor olmasıydı. Öncelikle iş yeri açacaksınız, şifre alacaksınız, aylık prim hizmet belgesi dolduracaksınız. Zamanında vereceksiniz. 30 günden eksik çalıştırdığınızı bildireceksiniz. Niye 30 günden eksik çalıştırdığınıza dair SGK'ya kod bildireceksiniz. Daha sonra iş yerinizi kapatacaksınız gibi aslında profesyonel işverenlerin bile danışmanlık alarak veya SGK'dan ciddi destekler alarak yaptığı bir süreci bizim kendisine bakmak için yardımcı alan bir yaşlıdan veya haftada bir gün evine temizlikçi alan çalışan bir kadından veya erkekten beklememiz durumu.
Tamam.
Söz konusuydu ki bu çok zordu.
Evet.
Bunun çok zor olduğu o kadar açık ki SGK'nın bu konuda uyguladığı denetimlerde 15 milyon TL'ye yakın idari para cezası kesildi. Çünkü ücretli ve sürekli çalışma evet gerekiyor sigorta atmak için. Yani 1 Nisan öncesi öyle bir durum söz konusuydu.
Evet.
Fakat haftada bir çalışma da ücretli ve sürekli olarak değerlendirildiği için, düzenli bir çalışma kapsamına girdiği için SGK bu kapsamda ceza kesmeye başlayınca ortaya ciddi bir endişe çıktı. Çünkü maalesef bu konuda bir profesyonellik yok Türkiye'de. Yani bu şekilde çalışan şirketler var fakat sayısı az. Yani sigortalı gündelikçi kendisi sigortalayan ayın belirli günlerinde belirli evlere gönderen şirketler Türkiye'de de var.
Hı hı.
Ama bunların sayısı az ve insanlar daha en formal kanallardan gündelikçi çağırdıkları için daha tanıdık, eş dost ve güvenirlik ilişkisi üzerinden yürüyen bir ilişki söz konusu. İşin ilginç yanı denetimlerin sonuçlarında ortaya çıktı. Denetimlerin %20'si komşu şikayetlerinden kaynaklanmış. Dolayısıyla burada şöyle de bir durum var. Yani halı silkerken niye benim balkonuma toz geldi diye kızan komşusunu şikayet etmiş. Ve ortaya da yüksek idari para cezaları çıkmış.
Evet.
Ki bu da aslında şöyle bir duruma getiriyor bizi. Sosyal güvenlik mevzuatı sosyal hayata çok yakından ilgili. Dolayısıyla bunun kolaylaştırılması pek çok apartmanda, pek çok iş yerinde bu sıkıntıları giderecek gibi gözüküyor. Ortaya konan modelin ayrıntılarını da konuşacağız birazdan. Ama genel olarak çok ciddi bir gereklilik olduğunu söylemek lazım. Ve SGK'nın yavaş yavaş ayrıma gidiyor olması, yani bütün işverenleri tek bir potada eritmeye çalışmıyor olması, ki bu gündelikçilerle başlıyor ilk kez, önemli bir ayrımdır. Çünkü biz buraya niye geldik? 2008'de sosyal güvenlik kurumlarını birleştirmek. Sigortalılıkları tek elden yapmak. Hı hı. Tamam, bu önemli bir adımdı, bir devrimdi. Fakat bazı işverenlerinde farklı değerlendirilmesi gerektiği artık SGK mevzuatına da girmeye başlaması açısından çok önemli bir değişimden bahsediyoruz.
Evet. Peki biraz sistemi tanıyalım. Yeni sistemi Sayın Alıç. 1 Nisan'dan itibaren artık neler değişti? Nasıl sağlanacak sigortalılık?
Evet. Uygulamaya ilişkin tebliğimiz bugün resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Tebliğimizde de ayrıntılı bir şekilde uygulamanın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Tebliğin ekinde 2 adet bizim bildirge ve formumuz var. 10 günden az çalıştırılanlar, 10 gün ve daha fazla çalıştırılanlarla alakalı ayrı ayrı düzenlenmek üzere. Eğer çalıştırdığımız kişi yanımızda 10 günden az çalıştırılıyorsa, bunlara ilişkin bir form geliştirdik. Ayda 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin bildirim formu diye.
Evet.
Burada çalıştırdığımız kişinin kimlik bilgileriyle beraber bizim ev adresimiz, bize ait kimlik bilgileri bulunuyor. İmzamızla beraber çalıştırdığımız ayın sonuna kadar kurma verilmesi yeterli. Formun internet üzerinden düzenlenip, e-Türkiye üzerinden düzenlenip verilmesi de söz konusu. Hı-hı. Bu imkanı da sağlıyoruz. Bu şekilde eğer çalışma takip eden aylarda da devam edecekse, çalıştırdığımız kişi takip eden aylarda da çalışmasını sürdürecekse, ona ilişkin bir seçenek de sunuyoruz. Yani ayda kaç gün çalıştıracağına, çalışmanın devam etmeyeceğine dair beyanını aldıktan sonra, bu beyan bizim için yeterli kurum olarak. Bu beyana esas alarak biz günlük 80 kuruş üzerinden, Temmuz'da değişecek asgari ücrete göre, 80 kuruş üzerinden diyelim ki ayda 4 gün çalıştırıyoruz bu şekilde. 3 lira 20 kuruşluk primi TC kimlik numarası üzerinden bankalardan ödenmek üzere, anlaşmalı olduğumuz bankalardan ödenmek üzere tahakkuk ettiriyoruz. Takip eden ayın sonuna kadar bu 3 lira 20 kuruşun ödenmesi gerekiyor. 3 lira 20 kuruşun aynı zamanda kurumun web sayfasından ödemeler kısmından kredi kartı ve banka kartlarıyla da ödenmesi de mümkün.
Evet, şimdi böyle basit bir sistem gibi, evet, görülüyor ama şunu düşünüyoruz. Bu çalışan kişi yarım gün bir yerde, yarım gün başka yerde çalışsa bu durumda işler biraz karışır mı? Ne dersiniz?
Yok, karışmaz. Her bir çalıştıran açısından biz durumu farklı farklı değerlendiriyoruz. Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şöyle, yarım gün benim yanımda çalıştı, yarım gün de sizin yanınızda çalıştı. Biz çalıştıran olarak onun birer günlük, çünkü bizde prim esas kazançlar günlük, saatlik günlük kazanç yok. Bir günün altındaki çalışmalar da biz bir gün olarak kabul ediyoruz kurum olarak. 80 kuruşluk primi aynı zamanda ben ödeyeceğim. O gün için siz de ödemek durumundasınız.
Evet. Evet, aklı şöyle sorular da geliyor aslında. Denetimi de hesaba kattığımız zaman yine bunun denetiminde sağlanacak. Aslında nasıl sağlanacağını da yine öğrenmek istiyorum ama başka gün çalışıyorsa, diyelim ki sigortaya verildiği tarihten başka bir gün gelse işe çalışan kişi, bu durumda da denetim yapılsa, böyle şeyler de akla geliyor aslında. Ne dersiniz?
Şöyle, eğer kişi 10 günden az çalıştırılıyorsa böyle bir tespitte, yani tespitte bu yönde yapılmışsa,
evet,
bununla ilgili bir yaptırımımız yok. Geçmişe dönük çalıştırıldığı günler açısından bir, hı hı, tespit yapılmışsa, tabii o günlerin iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin ödenmesi gerekiyor. Bunlara ilişkin biz gecikme zam ve cezası her ay için uyguluyoruz. Ama çalıştırılan kişi eğer 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılıyorsa ve tespit de bu yöndeyse, bildirim süresinde yapılmadığından dolayı çalışmanın geçtiği ilk ay için bir asgari ücret cezası var.
Hı hı.
Bir de geçirilen her ay için kurumca yapılan tespit üzerine biz her ay için ayrıca 2 asgari ücret ceza uygulayacağız.
Evet, biraz cezalarda çok tutabiliyor değil mi? Her ayı düşündüğünüz
şöyle
zaman
hesaplayalım.
Geriye yönelik.
Bir yıl bu şekilde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan bir, hı-hı, kişiyi kurum tespit etti işveren emrinde. Bunun idari para cezası 12 çarpı 2, 24. Bir de işe girişten dolayı diyelim, işe girişin olduğu ayda verilme 25 asgari ücret cezası var. Bu sadece idari para cezası. 25 çarpı 1200 lirayı hesap edersek 30 bin lira yaklaşık idari para cezası tutuyor. Bir yıllık kayıt dışılığın sonucu. Ayrıyeten sigorta primleri de tahakkuk edecek. 12 aylık 450 liradan düşünürsek gecikme zam ve cezasıyla 36-37 bin liraları bulan bir meblağla karşı karşıya kalabilir kayıt dışı çalıştırmaya yeltenen kişiler.
Evet, dikkat etmek lazım.
İşte tam da bu noktada zaten bundan önceki düzenlemede de böyleydi. Yani 1 Nisan öncesinde eğer SGK sizin örneğin bir yıldır gündelikçi çalıştırdığınızı ve sigorta yaptırmadığınızı tespit ettiğinde ilk ay 5 asgari ücret, kalan aylarda 2 asgari ücret ceza kesiyordu. Dolayısıyla sizin nereden baksanız bir yılda 25-27 gibi asgari ücret rakamlarında idari para cezası ödemeniz söz konusu oluyordu. Çünkü burada beyan gündelikçiye aitti. Ben bir yıldır bu eve temizliğe geliyorum dediği andan itibaren işveren, yani daha doğrusu ev hizmetçisini çalıştıran kişi 27 asgari ücret idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi. Şimdi Sayın Alıç'ın da ifade ettiği gibi idari para cezalarında değişiklik var.
Var.
Dolayısıyla şu andan sonra farklı uygulanacak.
Yani kişinin sözüne bakarak
yok,
mı olacak?
En azından şöyle söyleyebiliriz. Bir kere iş yeri tescili açısından aldığımız iş yeri bildirgesi artık olmayacağı için ona ilişkin uyguladığımız idari para cezası artık olmayacak. En azından böyle. Bir de işe giriş bildirgesi zamanda verilmedi diye kurumcu uyguladığımız iki kat asgari ücret cezası kanunla bir kata düşmüş oluyor. Buradan dolayı yani nereden bakarsak iki asgari ücret cezası bir indirim var. Bir de tabii uygulamanın kolaylaştırılması sebebiyle artık kurum olarak biz diyoruz ki bu şekilde çalıştıran işverenlerimize bak biz size kolaylık sunduk. Buna rağmen bu şekilde sigortasını sağlamıyorsanız artık bu yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz diyoruz.
Evet. İşte bu noktada zaten aslında bu düzenlemenin gerektiği tam da ortaya çıkıyor. Çünkü daha çok yüksek idari para cezaları var fakat işlem çok zordu. Yani iş yeri aç, bildirge al, şifre ver, niye 30 günden az çalıştırdın onu açıkla. Şimdi bu saatten sonra top artık gündelikçiyi çalıştıranlarda.
Evet, evet.
Çünkü gayet günümüzün bilgi teknolojisinin son noktalarının kullanıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Evinizde oturarak E-Devlet üzerinden kendi kimlik numaranızı, sigortalının kimlik numarasını girip gerekli bildirimleri yaptığınız zaman banka kanallarıyla ödemeler sisteminin el verdiği bütün teknolojiyi kullanarak primi tahakkuk ettirmeniz mümkün. Mesela bu saatten sonra yaptırılmaması sigortanın ciddi anlamda idari para cezasında bir haberinde getirmelidir zaten. Çünkü ortada ciddi anlamda kolaylaşmış bir düzenleme var. Belki bir nokta gündelikçilerin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi daha önce eşi üstünden sağlık yardımı alırken bu sistem sonrasında 10 günden az çalıştırıldığı için SGK'ya bildirilenler ve 10 günden fazla çalıştığı için bildirilenlerin durumu ne olacak?
Ona ilişkin düzenlemeler de biz tebliğde yer verdik ve açıkladık. Eğer kişi 10 günden az çalışıyorsa ve aynı işveren emrinde 10 günden fazla çalışması yoksa biz sadece kendisiyle alakalı çalıştıran kimseden iş kazası ve meslek hastalığı primi alacağız. Aynı zamanda bu kişinin emeklilik şartlarından, emeklilik koşullarından yararlanabilmesi açısından da çalıştığı ay itibariyle uzun vadeli sigorta kollarıyla genel sağlık sigortası primini adına tahakkuk ettireceğiz. Bu tabii bunun ödenmesi zorunlu değil. Takip eden ayın sonuna kadar bu tahakkuk olarak kalacak. Eğer bu şekilde çalıştıran 10 günden az çalışması bulunan bir kişi tahakkuk ettirilen bu primi takip eden ayın sonuna kadar öderse emeklilikle ilgili sigortadan, yaşlılıkla ilgili sigortadan da yararlanmış olacak. Aynı zamanda kendi çalışması sebebiyle genel sağlık sigortası olacak. Ama bunu tercih etmedi. Takip eden ayın sonuna kadar adına tahakkuk ettirilen uzun vadeli sigorta kolları primiyle genel sağlık sigortası primini ödemedi.
Yani burada bu hakkı 375 civarında, 375 TL
390 lira.
%2 de ödenecek mi tekrar?
İş yok. Kazası, yani meslek hastalığını... %32,5'a tekabül ediyor. Tamam. %20 artı %12,5. Toplamda 390 liraya tekabül ediyor. Bu 390 liranın ödenmesi halinde kendi çalışması sebebiyle genel sağlık sigortalısı olacak.
Dolayısıyla ama sağlık hizmetlerine yararlanacak.
Kendi çalışmasından dolayı alacak. Ama bunu tercih etmedi. Tahakkuk ettirilen primi ödemedi. Eski durumu neyse, diyelim ki eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarını alıyorsa bu devam edecek. Veya kurumdan gelir aylık alan biri ise bu devam edecek. Uzun vadeli 10 günden fazla çalışanlar açısından ise kendi çalışması sebebiyle onu çalıştıran işveren aynı zamanda genel sağlık sigortası primlerini de hem sigortalıdan kesmek hem de kendi adına yatırmak suretiyle gerçekleştireceği için kendi çalışması sebebiyle genel sağlık sigortası ayrıca olacak.
Evet.
Zaten bir ayın sonunda 30 günü doldurmuş olduğu için kendisi üstünden de sağlık hizmeti alabilir hale.
Şöyle diyelim gelecek. Diyelim ki gündelikçimiz bizim anlaşmış olduğumuz gündelikçi ayda 15 gün çalışıyor. Kalan 15 gün için 5500 son sayılı kanunda ya bunu isteğe bağlı sigorta olarak tamamlayabilir 4A kapsamında değerlendirmek üzere tıpkı SSK'lı çalışanlarda olduğu gibi ya da borçlanma yapmak suretiyle tamamlayabilir. Ya da bu süreye ilişkin gelir tesisine gitmek suretiyle sadece genel sağlık sigortası primini ödemek suretiyle bu süreleri tamamlayabilir. Yani genel sağlık sigortası priminin 30 günden az alınması söz konusu değil. Her halükarda 30 güne tamamlatılmak suretiyle bunun primini kurum olarak biz alıyoruz.
Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 10 günden az çalışan ve kendisi uzun vadeli sigorta kollarına prim yatıran, 390 lira yatıran kişi 4 A'lı olarak
elbette
sigortalı sayılacak. Elbet. Burada bir avantaj var. Çünkü isteğe bağlı sigortalı olsa 4 B'li olacak, 9000 gün üzerinden emekli olacak, daha düşük emekli aylığı alacak. Fakat böyle olduğunda 7200 gün üzerinden aynen, emekli aynen olacak. Doğru. Peki bu noktada bizim bir suistimal ihtimali var mı? Çünkü özellikle kadın sigortalılar için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Geçmişte çalışmaları var fakat şu an çalışmıyorlar. İsteğe bağlı sigorta olsalar 4 B'li olacaklar. Bu yaş bahsettiğimiz mağduriyet yaşanacak bir anlamda. Fakat burada kendilerini bir başkasının tanıdığının evinden sigortalı gösterip 390 lirayı da ödeyip 4 A'lı olarak emekli olma ihtimalleri var.
Elbette var. Burada biz ilk önce vatandaşımızın beyanına itibar edeceğiz. Kurum olarak. Yani aksini tespit edinceye kadar beyanlar esas ve kabul edilir biliyoruz ve ona göre işlem yapıyoruz. Ama elbette bu tür suistimaller olabilir, olabilecektir de. Buna ilişkin tedbirlerimiz elbette olacak. Şimdi aynı evde diyelim ki 2'den fazla sigortalı çalıştırılmasının bildirilmesi halinde bu kurum tarafından takibi alınacak bir işlem olacak. Yani koca bir malikanede diyelim ki bahçıvanından, ahçısından, çocuk terbiyecisinden tutun 4-5 çalışan olabilir. Ama normalde Türkiye genelinde böyle kaç kişi vardır? Sayıları düşüktür.
Evet.
Genele baktığımızda bir evde bir kişinin çalıştırılması normaldir. İki ve daha fazla çalıştıran bildirildiğinin tespiti halinde takip edilecek iş yeri
konumuna
geliniyor ve orada denetim yapmak suretiyle hakikaten fiili durum bu mudur, değil midir? Bunun tespitine göre işlem yapılacak.
Aslında denetimi ben de biraz merak ediyorum. Diyelim ki bir denetim gerçekleşti ancak çalışan kişi ben akrabasıyım dedi ya da bir arkadaşıyım ve yardım ediyorum burada çalışmıyorum dedi. Bunu nasıl kanıtlayabilirler?
Normalde denetim elemanının tespiti elbette önemli. Hı hı. Ama biz 5510 sayılı kanunun 4. maddesi 1. fıkrası A bendi. Eski adıyla SSK'lı çalışanları hizmet akdiyle çalışmaya bağlı olarak sigortalı sayıyoruz. Eğer hizmet akdinin varlığı denetim elemanı tarafından tespit edilmişse bu aksi tespit edilinceye kadar muteber bir tespit kabul ediliyor.
Evet.
Tabii tespitler de böyle ben gördüm. Denetim elemanı olarak tespit ettim ve bu şekilde kanaat getirdim. Böyle olacak diye değil. Böyle olmuyor. Sağlam delillerle, tespitlerle ortaya konması lazım. Elbette orada yardımlaşmaya dayalı bir çalışma gözükebilir. Ama bu her zaman hizmet akdinin olduğu anlamına gelmez. Hizmet akdinin olduğunun taraflar arasında da kabul edilmesi, çalıştıran çalışan ilişkisinin ortaya konması, işçi işveren ilişkisinin ortaya konması ve buna göre işlem yapılması gerekiyor.
Bu noktada aslında SGK'nın bu zamana kadar yürüttüğü denetim sisteminde çok kritik noktalar var. Mesela örnek verelim. Şu an pek çok büyük şehirde sitelerde yaşanıyor ve sitelerin giriş çıkış kayıtları var, kamera kayıtları var. Dolayısıyla her ayın çarşamba günü oraya giren bir temizlikçinin yardım amacıyla girmediği SGK tarafından tespit edilebiliyor. Lojmanlar gene aynı kapsamda. Diğer yandan çalışanın beyanı da önemli. Sigortalılık ilişkisinin ortaya çıktığı çalışanın beyanıyla tespit edilebilir. Hı hı. İşverenin bunun aksini ispatlaması gerekir. Hı hı. Bu açıdan aslında yani çok da ortada itiraz edilebilecek bir durum yok.
Bu açıdan suistimali açık değil.
Bu açıdan çok suistimali açık değil. Eskiden açıktı. Bahsettiğimiz gibi komşuların birbirlerini şikayet etmesi, bu konuda ben orada çalışıyordum denmesi söz konusuydu. Fakat şimdi bu yöntem önemli ölçüde kolaylaştırdığı için bundan sonra pek çok kişi sigorta yapmak durumunda kalacaktır ve bunu da isteyecektir zaten. Ben gelen sorulardan biliyorum. Ne zaman bu düzenleme çıkacak? Ne zaman sigortalatacağız? Biz bu riskten kurtulmak istiyoruz diyen çok var.
Ben şunu paylaşayım. Az evvel programlara bakan arkadaşımızdan bir telefon aldım. E-Türkiye üzerinden mesela 12 yaşın altında bir kişinin bildirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş. Tabii buna izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz konuşmasından sonra elbette bu tür bildirimden sonucu bildirmeye çalışana şöyle bir mesaj dönecek. Yani bu bildirimiz 12 yaşından altında bir kişiyle alakalı bildirimde bulunuyorsunuz. Hı hı. Bu bildiriminiz kontrol edilecek. Haberiniz olsun. Yani
tabii bu kontrol mesaj gelecek.
Tabii mesaj gidecek ve bunların kontrolü yapılacak.
Tabii şöyle de bir durum var. Bahsettiğimiz suistimal alanın ikincisi de bu. Bir an önce sigortalı olmak adına yani en azından 2000 36'ya kadar bir an önce sigortalı olmak adına
hem de 4 A'lı olarak
sigortalı. Hem de 4 A'lı olarak sigortalı olmak adına bu yönde ne diyelim hayali girişler yapılabilir.
Kesinlikle.
Olabilir. Bunun da bir anlamda kontrol edilmesi için böyle bir mekanizma şart aslında.
Doğru. Bizim 1-3-2011'den beri uyguladığımız Ek 5 Tarım ve Orman İşlerinde süreksiz çalışanlarla alakalı bir uygulamamız var.
Çok önemli.
Biz, bunu görüyoruz. 2012 aralığından 2014 aralığına kadar %120'ye yakın artış var sigortalı sayısında. Ve tahminimiz şöyle. Tarım ve orman işlerinde esasen çalışanlar değil, evinde oturup bu şekilde bir avantajdan yararlanmak isteyen kişilerin bu sigortalılığı tercih ettiğini görüyoruz. Tabii biz bunlara gözümüzü kapamıyoruz kurum olarak. Belki yarın sondajlama, tesadüfi yöntemlerle seçilen kişiler arasından bir denetim yapılacak. Belki 5.000 kişi, 10.000 kişi denetimle bunlar hakikaten sigortalı mıdır, değil midir? Aynı şekilde ev hizmetlerinde bildirilenler açısından da bu tespitler yapılabilir, denetimler yapılabilir. Böyle denetimlerimiz olacak.
Tabii yanlış bilmiyorsam bu tarım ek 5 sigortalılığında büyük şehirlerin kozmopolit semtlerinde tarım sigortalıları ortaya çıktı.
Doğru.
Nişantaşı'nda, Çankaya'da, Konak'ta tarım sigortalı çıktı.
İnanması
ki,
biraz zor tabii.
Mümkün değil. Ama bunu söylemek lazım. Bu tip suistimaller olacak diye bu yöntemlerden vazgeçilemez. Çünkü evet. Önemli ölçüde fayda sağlayacak bir yöntemden bahsediyoruz. Bir de mutlaka belki şu noktaya bir değinmek lazım. 390 lira sigorta primi önemli ölçüde düşebiliyor. Hem %5 teşviki hem 6111'deki teşvik dolayısıyla. Buradan yararlanmak konusunda bir engel var mı hukuken?
Şöyle, primini kendisi ödeyenler açısından böyle bir teşvik uygulaması yok. İşverenler açısından bu teşvik uygulamaları getirilmiş. 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlerinde çalıştırılan kişileri ilgilendiriyor. Biz bunları çalıştıranlara işveren diyoruz. Ancak işveren sıfatına haiz kişiler bu teşvik uygulamalarından yararlanabilir. Ama diyelim ki 10 günden az çalışma yürüten bir kişi takip eden ayda isteğe bağlı olarak primini ödeyecek. Bu teşviklerden yararlanması söz konusu değil. İşveren olan kimseler genel olarak eğer primini süresinde ödüyorsa 5 puanlık biz mallık yaşlık ölüm sigortası prim indirimi uyguluyoruz. Normalde 450 küsür lirayı bulan primi 390 liraya düşüyor. Yani %14 civarında bir avantaj sağlıyor primde. Bir de 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda geçici 10. madde var. Bu kapsamda eğer çalıştırdığımız kişi 18-29 yaşları arasında bir genç erkek ise veya 18 yaşın üstündeki bir bayansa ve son 6 ayda işe aldığımız tarihten önceki son 6 ayda işsizse yani kayıtlı çalışan değilse.
Bunu mutlaka vurgulamak lazım.
Tabii kesinlikle kayıtlı çalışan olmayacak. Yani kayıt dışı çalışın demek istemiyoruz ama kuruma bildirilen sigortalılar arasında ismi olmayacak. Bu şekilde çalıştırdığımız kişi açısından da biz daha büyük oranda sigorta prim teşvikinden yararlanabiliyoruz ki ödeyeceğimiz prim 204 liraya kadar düşüyor işsizlik sigortası primi dahil.
Ve 54 aya kadar da uzayabiliyor bu.
Kesinlikle.
Bu teşvik.
Kesinlikle.
Burada hani kayıt dışı çalışma anlamında değil ama şunu mutlaka ifade edelim. Daha önce evinizde çalıştırdığınız kişiyi sigortaya bildirmediğiniz için o kişi adına bu teşvikten yararlanmak mümkün. Yani eğer 6 ay son 6 ay içerisinde SGK'ya bildirilmediyse bu teşvik kapsamında yararlanmak mümkün. Burada bir nokta kritik mesleki eğitim belgesi alınması gerekecek. Gündelikçiler için bu mesleki eğitim belgesinin nasıl geçerlilik kazanacağı bir soru olarak ortaya çıkabilir. Yani bu belgenin nereden alınabileceği, İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor, İŞKUR'a kaydettirilmesi gerekecek. Dolayısıyla bu konuya dikkat edilirse önemli ölçüde prim teşvikinden de yararlanacağı için belki kişiler 9 gün 10 gün çalışmaları hiç düşünmeden direkt bildirebilirler, hiç sıkıntı yaşamadan.
Bu bizim zikrettiğimiz 204 liralık tutar aslında 30 günlük çalışması karşılığı tabandan ödeyeceği. Diyelim ki 10 gün çalıştırıyor 204'ün 3'te 1'i tutarında sigorta primi ödemek suretiyle hem kişinin sigortalını sağlamış olacak hem de kurum tarafından işte denetlenme, yükümlülüklerle karşı karşıya bırakılma gibi endişeyle de karşı karşıya olmayacak.
Evet, bu arada yabancı uyruklu bireyler özellikle yaşlı bireylere bakıyorlar ülkemizde. Onlar hakkında bir ilerleme, gelişme var mıdır peki?
Evet, ülkemizin bir gerçeği yaşlı ve hasta bakımı açısından da yabancı uyruklular ülkemizde çalıştırılıyor evlerde. Yalnız yabancı uyrukluların ülkemizde çalışabilmeleri açısından onların çalışma izinleri alınması lazım.
Evet.
Çalışma izinleri de süreli, bir yıl süreyle veriliyor genelde Çalışma Bakanlığı tarafından. Ve çalıştıran kişi tarafından alınıyor. Yani ben işveren olarak bir yabancı uyruklu çalışanı tercih ettiğim zaman gideceğim Çalışma Bakanlığı'ndan onunla ilgili çalışma izin belgesi alacağım. Durum böyle olunca bunlarla ilgili evet 10 gün ve daha fazla çalıştırılan sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacak ama bunlar 30 günden az bildirilemeyecekler. Niye? Çünkü bir yıllık süreyle çalışma izinleri alınmış ve Türkiye'de bulunma gerekçeleri çalışma.
Evet.
Yani bunlar ayda 30 günden az bildirilecekse bunun her zaman ispatı mümkün olmayan, diyelim ki istirahatli kaldı veya tutuklandı veya yurt dışında bulundu. Bu şekilde belgelenebilir, sonradan üretilmesi mümkün olmayan delillerle ortaya konması halinde 30 günden az çalışmayı kabul edeceğiz.
Bunun dışında
hep 30 gün çalıştığı varsayılarak işlem yapılacak.
Evet, bu arada yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Dilerseniz dinleyicilerimiz için sigorta yatırmanın işverenler için özellikle kolay yolunu bir öğrenelim. Kolay yolu var mıdır bunun?
Evet, kolay yolu işte 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ek 9. maddeyle sağlamış oluyoruz.
Evet.
İşverenlerimiz konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi sigortalıyı bir kere tescil edip bildirebilmesi açısından iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, ayrıldığında işten ayrılış bildirgesi verip bunları takip edip tıpkı bir profesyonel muhasebeci gibi bunları takip edip bu işlemleri yapması gerekiyordu. Daha sonrasında tahakkuk eden primi ödeyerek bu yükümlülüklerini yerine getiriyordu. Şimdi biz bir defaya mahsus çalıştıran ve çalışanın imzasını ihtiva eden bildirgeyi almak suretiyle kurum olarak bütün bu yükümlülüklerini üstleniyoruz. Kendisine sadece tahakkuk ettirilen primi banka aracılığıyla veya bankaya vereceği talimatla veya kurumun web sayfasından kredi kartı veya banka kartı yoluyla evet, ödemek suretiyle.
Bunlarla da uğraşmak istemiyorsa daha kolay bir yöntemi var mıdır? Örneğin cep telefonuyla.
Bu cep telefonuyla alakalı çalışmamızı sürdürüyoruz GSM operatörleriyle. 10 günden daha az çalışanlarla alakalı günlük şu an için 80 kuruşun primini ödenmesi için böyle bir çalışma yürütülüyor.
Evet.
GSM operatörleri tarafından bize kanun numaramıza uygun olarak tahsis edilen bir numara olacak 55-10 sayılı. Çalıştıran kişi herhangi bir GSM operatörün telefonunu kullanıyor olabilir, numarasını kullanabilir. İlk önce kendisini sisteme tanımlatacak. GSM numarasını göndermek suretiyle 55-10'a. GSM numarası sisteme TC kimlik numarasıyla beraber kaydolacak. Daha sonra gönderilecek mesajlar açısından bu kayıtlı telefon numarası üzerinden çalıştırdığı kişinin TC kimlik numarasını, çalıştırdığı günü kısa SMS mesaj yoluyla göndermek suretiyle hem çalıştırdığı kişinin sigortalılığını sağlayacak hem de primini ödemiş olacak.
Evet, şu anda peki yürürlükte midir? 55-10.
Şu anda yürürlükte değil. Nisan ayı ay içerisinde bunun da uygulamasını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmamız sürüyor. Protokol aşamasındayız GSM operatörleriyle.
Ben açıkçası en kolay olarak bu yöntemi buldum. Cep telefonundan mesaj atmak
elbette,
bana en kolay
80,
geldi.
80 kuruşu bir SMS göndermek suretiyle ödemiş olacaksınız. Hem yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olacaksınız hem de çalıştırdığınız kişi iş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı korunmuş olacak.
Evet. Eklemek istediğiniz bir husus
son
var mıdır?
Son bir noktayı hızlıca ekleyeyim. 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için evde yaşanmış iş kazasından çalıştıran kişi sorumlu tutulmayacak. Çok önemli bir düzenleme. Çünkü ev hizmetlerinde karşılaşılabiliyor aslında bu tip şeyler.
Evet,
cam silerken veya ev içerisindeki rutin işleri yaparken herhangi bir kazaya uğranılması mümkün. Bu durumda iş yeri olarak değerlendirilmediği ve farklı bir işveren sıfatı yüklendiği için gündelikçi çalıştıran kişinin bir sorumluluğu olmayacak. Yani evinizdeki riskleri dizayn etmediğiniz, tasarlamadığınız için bir yaptırımla karşılaşmayacaksınız. Bu da önemli. Bir nokta daha aslında önemli. İş kazası meslek hastalığından yardım alabilmesi için en az 10 gün adına prim yatırılmış olması gerekecek. Dolayısıyla ev hizmetlerinde bir sorunla karşılaşan gündelikçi hem sürekli iş göremezlik geliri hem geçici iş göremezlik ödeneği almak için en az 10 gün adına sigorta primi bildirilmiş olması gerekecek. Bu noktada yerine getirildiğinde daha güvende hissedeceklerdir
tabii,
gündelikçiler.
Şöyle, iş kazası ve meslek hastalığı riski hakikaten önemli ev işlerinde çalışırken. Bu tür riskler sonucu kazaya maruz kalmışsa iş kazası meslek hastalığı yardımlarından, sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için dediğiniz gibi 10 gün öncesinden sigortalı tescilinin yapılması ve sigortalı olması gerekiyor ki bu yardımlar sağlanabilsin. O yüzden çalıştırdığımız kişinin mağduriyeti söz konusu olabilir. Bir gün, iki gün demeyelim. Çalıştırdığımız gün itibariyle hangi günse o gün itibariyle tescilini sağlayıp primlerini ödemeye başlayalım.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Savaş Alıç'la beraberdik. Aynı zamanda program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül de bizlerle beraberdi. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ekmek olur alın teri.